Sayın dinleyenler, saatler 11.10'u gösteriyor. Bölge gündeminin bu bölümünde Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sayın Alkan Alkaya konuğumuz. Sayın Alkaya, merhaba, tekrar hoş geldiniz bölge gündemine.
Merhabalar, teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Sayın Alkaya, bugün sizinle enerji verimliliğini ve enerji tasarrufunu konuşacağız. Baktığımızda tabii bugün özellikle dünyada önemli bir enerji ihtiyacı söz konusu. Avrupa'da bir enerji krizi gözüküyor. Ülkeler artık bir enerji arayışı içerisinde. Bunun üretimi önemli ama bu enerjiyi de korumak, tasarruf sağlamak, verimli kullanmak da önemli. Bu bağlamda enerji tasarrufu ve enerji verimliliği nedir? Aynı şeyler midir?
Çok teşekkür ediyorum öncelikle ilginiz için, davetiniz için. Tüm dinleyenlerimize de saygılarımı sunuyorum. Enerji dünyanın en önemli konularından birisi haline gelmiş durumda. Enerjinin üretilmesi kadar tüketilmesi de bizleri çok ilgilendiriyor. En azından bireysel olarak müdahale edeceğimiz noktalar biraz daha tüketim kısımları olacak. Tasarruf ve verimlilik konusu çok fazla sıklıkla kullanılır. Biraz da birbirine benzetilir aslında. Aynı şeyler değildir, farklı kavramlardır. Bunları biraz vurgulamak isterim. Tasarruf aslında köken itibariyle de Arapça bir kelimedir ve sanılanın aksine kullanmak demektir aslında. Biz daha çok hani kullanmayın olarak algılanır ama aslında kullanmak demektir. Fakat nasıl kullanmak? Dikkatli kullanmak, idareli kullanmak anlamındadır. Verimlilik ise genel olarak üretilen ürün, hizmet ile bu ürünü üretebilmek için kullanılan girdiler arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Bu oran ne kadar yüksek olursa bu oran verimlilik de o kadar iyidir. Şimdi bu tasarruf ve verimliliği enerji üzerinden tanımlayacak olursak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği dediğim gibi farklı kavramlardır. Daha az enerjiyi kullanmaya tasarruf diyebiliriz. Enerjiyi daha akıllıca kullanmak ise verimlilik olarak tanımlanabilir. Enerji tasarrufu daha az kullanmasına, enerjinin daha az kullanmasına yol açan bir davranıştır. Mesela örneğin bir odada bulunuyorsunuz, bir çalışmanız vardı, çalışınız, odadan çıkacaksınız. Odanın elektriğinin, lambasının kapatılması bir tasarruf sağlamasıdır. Kapatmak gerekir, bu bir alışkanlıktır aslında, bu kültürün oluşması gerekir. Enerji verimliliğinde ise biz konforumuzdan vazgeçmeden, herhangi bir iş gücümüzde de herhangi bir azalma oluşturmadan aynı işi yapabilmemizi sağlar. Mesela örneğin odada 100 watt'lık bir lambamız bulunduğunu düşünün. Onun yaydığı ışın aynısını LED ampullerle 10 watt'la da sağlayabiliyorsak bu aynı işi verimli olarak yapmışız anlamına gelecektir. Yani genel olarak enerji tasarrufu verimliliği bu şekilde tanımlayabiliriz.
Evet. Peki biz enerji tasarrufunu sağlamak için, enerjiyi verimli kullanmak için neler yapabiliriz? Bu noktada nasıl adımlar atılmalı?
Şöyle söyleyeyim, şimdi tasarruf ve verimliliği ikiye ayırarak söyleyeyim bunu. Mesela tasarruf dediğim gibi davranış kültürle ilişkili. Daha çok aslında geleceğimizi temsil eden gençlerimiz, çocuklarımıza bu tasarrufu kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Maalesef ki yetişkinler olarak bizler bazı alışkanlıklardan vazgeçemiyoruz. O yüzden tasarruf konusunda geleceğimiz olan gençlere yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Verimlilik konusunda da orada yetişkinlere, yöneticilere, siyasetçilere, politikacılara, meslek örgütlerine bir farkındalık, bilinç ve yönetmelik oluşturmak açısından görev düştüğünü düşünüyorum. Mesela tabii son zamanlarda elektrik enerjisinde özellikle oluşan zamlar gerek meskenlerde gerek ticarethanelerde çok konuşulur oldu. O yüzden tasarruf daha da kıymete bindi. Ben meskenlerdeki tasarruf üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Mesela evlerimizde nasıl bir enerji tasarrufu sağlayabiliriz? Ortalama bir ev için elektronik cihazların toplam tüketimdeki paylarına mesela bakacak olursak, burada buzdolabı, klima, çamaşır makinesi, bunlar ön plana çıkıyor. Evet. Ütü vesaire, ısıtıcılar. Burada mesela buzdolabı %32 oranla tüketiyor. Sebebi de şu, çünkü gün boyu çalışıyor. 7 saat, daha doğrusu 7 gün 24 saat çalışıyor. Bir elektrik faturası hesaplanırken şöyle hesaplanır. Cihazın gücü, ne kadar süre kullanıldı, kaç saat kullanıldı ve birim fiyatı, elektrik tüketim birim fiyatıyla çarpılır. Ne kadar uzun kullanırsak o kadar fazla tüketir. Cihaz ne kadar güç harcıyorsa o kadar fazla elektrik faturası gelir. Ve tabii ki birim fiyat ne kadar fazlaysa yine bunu etkilemiş olacak. Bu evlerdeki cihazlarda doğal olarak işte buzdolabı dediğim gibi %32 oranında, birkaç oran vermek isterim. Klima %15, çamaşır makinesi %8,5, bulaşık makinesi %3,5, ısıtıcılar %9,3, aydınlatma 11,7 oranında paya sahip.
Evet.
Şimdi bunlarda nasıl bir tasarruf sağlayabiliriz? Öncelikle bu cihazların enerji sınıflarına dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir enerji sınıfı? Elektronik bir aleti enerji verimliliği konusunda kategorize edip sıralayan bir ölçeklendirme biçimi. Hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, daha öncesinden A artı artı artı, evet, diyeceğim, A plus plus plus ya da A plus plus 2 artı ya da sadece bir artı vardı. O şu anda değişti 2021'deki yönetmelikle. En verimli cihazlar A sınıfı olan cihazlar. Sonra B geliyor, C, D, E, F ve G'ye kadar gidiyor. Yani G en düşük enerji verimliliğine sahip cihaz anlamına geliyor. Burada tabii ki tavsiye edilen en yüksek verimli cihazların alınması. Ama bu bir maliyet de gerektiriyor, evet, tabii ki. Birçok tüketici bu anlamda o anda gördüğü fiyat farkından dolayı daha düşük enerji sınıfına sahip cihazları tercih edebiliyor.
Ama uzun vadede daha karlı olur herhalde.
Aynen, aynen. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir buzdolabını aldığınız zaman 15-20 yıl arasında kullanabiliyorsunuz. Evet. Ve sizin 4-5 yıl içerisinde o verdiğiniz fazla farkı amorti edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Daha karlı olabiliyor uzun vadede. Sadece ekonomik kar değil, aynı zamanda şöyle bir bilgi de vereyim sizlere. Aynı zamanda bizler bu tarz tasarrufları yaptıkça, verimli cihazlar kullandıkça ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinde de azalma olacak. Yani bu ne demek oluyor? Elektrik üreten santrallerin, özellikle çevreye zarar verebilecek santrallerin kullanılmasına gerek kalmamış olacak. Bu anlamda da doğaya ve çevreye karşı sorumluluk anlamında da bizlerin bu tarz yönelimlere geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu enerji verimliliği kullanılmasıyla ilgili şunu da vurgulayayım. Yani enerji verimliliği aslında aynı zamanda bir elektrik üretim santraline denk gelen bir şeydir. Yani bu bir kaynaktır aslında, evet, aynı zamanda. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Verimli kullanılması açısından. Tabii bunlar biraz da yönetmeliklerle ilişkili, teşviklerle ilişkili olması gerekir. O yüzden bu kısmı hatırlarsanız yetişkinlere ve meslek örgütlerine, siyasetçilere görev olarak vermek gerekiyor. Üretilen politikaların bu yönde olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Tabii bir de kış mevsimindeyiz. Klima kullanımı bölgemizde yoğun olarak var. Isıtıcılar kullanılıyor, işte doğalgaz. Bunların da tüketimi azaltmak adına ısı yalıtımlı binaların yapılıyor olması da bir enerji verimliliği sağlar değil mi?
Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bizler zaten enerjideki tasarruf verimliliği işte meskenlerde, elektrik üzerinden, yalıtım üzerinden, binaların yapısı üzerinden, ulaşımda, her konuda dikkate almamız gerekiyor. Yalıtım çok önemli. Biraz önce vurguladığım nokta buydu, evet, aslında. Şimdi bu yalıtım kısmını şu deniyor. Biraz klişe bir cümle oluyor. İşte insanlar, vatandaşlarımız evlerin yalıtımına dikkat etsinler. Şimdi ekonomik anlamda güçleri bunu etmeyebilir. Yani buna, evet, farkındalık yaratmak gerekir. Bunların, o binalar yapılırken aslında, evet, gerek mühendislerin, mimarların, belediyelerin yönetmelikler üzerinden bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunu son tüketiciye, vatandaşa bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o süreçte kişiler bunu karşılayabilir veya karşılayamaz, evet, ama karşılayamadığı takdirde de daha büyük bir külfet oluşturacaktır onda. O yüzden bunların yönetmelikler üzerinden kontrollerinin, denetimlerinin iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yalıtım gerçekten de çok önemli. Sizin harcadığınız, özellikle ev içerisinde oluşturduğunuz ısının kullanılabilir olması, içinde, binanın içinde kalmasını sağlamak önemli. Çok ciddi anlamda faturalara da yansıyacaktır, düşürecektir yani yalıtım kısmı. Bunun gibi birçok aslında uygulamamız var. Mesela aydınlatma konusunda çok ciddi tasarruflar önerilir. Biliyorsunuz Akkor flamanlı klasik ampuller kullanılırdı, evet, eskiden. Daha sonra kompakt floresan lambalar çıktı. Yani tasarruflu ampul diye bildiğimiz halk arasında. Uzun süre onlar kullanıldı ve çok zaman geçmeden de LED ampuller devreye, evet, girdi. Şu anda mesela LED ampuller gerçekten de tasarruf anlamında, verimlilik anlamında çok yoğun kullanılabiliyor ve gerçekten de verimli. Yani bir ortamın aydınlatılmasını çok daha düşük güçlerde çok daha düşük fatura maliyetleriyle sağlayabiliyoruz. Fiyatlar ilk zamanlarda yüksekti, onlar da biraz daha makul değerlere ulaşmış durumda.
Evet. Dinleyicimizin de bir sorusu var. Onu da yönelteyim. Elektrikli eşyaları kullanmasak da fişleri takılı duruyor. Acaba bunlar enerji tüketimi yapar mı? Fişten çekmeli miyiz? Özellikle cep telefonlarının şarj aletleri sürekli prizlerde takılı duruyor. Ne yapmalıyız diye soruyor dinleyicimiz.
Çok güzel bir soru. Tabii çok konu var üstüne değinmemiz gereken. Kısıtlı bir zamanımız olduğu için, hatırlatmış olduğu için teşekkür ediyorum ben dinleyicimize. Kesinlikle fişe takılı olan cihazlar elektrik tüketirler. Az da olsa tüketirler. Kendi içerisindeki bulunan devreler, doğrultucu devreler, transformatörler vesaire, bunlar elektrik tüketiyorlar. Küçük bir LED, mesela standby durumunda dediğimiz bir televizyon açık durması bile orada küçük de olsa bir LED var. Ve bunu milyonlarla çarptığınızı düşünseniz ciddi bir enerji tüketiyordur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela enerjiye ilişkin kullanılan cep telefonları, biz genelde fişte takılı kalır.
Evet.
Tablonun ucu boştadır. Telefona işte akşam takarız, çekeriz falan. O da kendi içerisinde işte bir adaptördür. Sonuçta bizim telefonumuz DC dediğimiz bir voltajla besleniyor.
Evet.
Bizim şebekemizde ise AC dediğimiz alternatif akım var. O alternatif akımın DC'ye dönüştürmesi için o bataryanın şeyin içinde, şarj cihazının içerisinde bir devre var.
Evet.
O devre aktif olarak çalışmış oluyor aslında. O yüzden çekmekte fayda var.
Hem de kullanım ömrünü de kısaltıyordur herhalde.
Kesinlikle. Şunu söyleyeyim. Aslında telefonlarla ilgili şu bilgiyi vermek isterim. Ben de bir akademisyen olarak çalışma alanım lityum-iyon bataryalar üzerine çalışıyorum.
Evet.
Batarya yönetim sistemleri. Telefonların bataryalarının bir ömrü var. 300 cycle dediğimiz.
Evet.
Yani 300 döngülük, pardon, 3000 döngülük bir şey var. Yani her şarj deşarj oluşunda ömrü azalıyor. 3000 kere, 3000'den sonra da kullanılamaz hale geliyor. Şimdi biz mesela akşamları özellikle bataryalarımızı kapatmamız, telefonlarımızı kapatmamız gerekir. Boş yere şarjı gidiyor.
Evet.
Kullanımını kapatmamız gerekiyor. Güç modunu değiştirmemiz gerekiyor ki o bataryalar sabaha kadar kullanılmasın, deşarj olmasın. Çünkü deşarj olursa ömrü de gidiyor. Aslında
evet,
bu çok önemli bilgi. Çünkü daha sonra bataryaları değiştirmek de çok ciddi bir maliyet.
Evet. Bir de bu bataryaları şarj ederken işte %40'ın 45'in altına düşmesin, %85'in de yukarısına çıkmasın, o aralıkta şarj edin diye de bir iddia söz konusu. Bu ne kadar bilimsel?
Yok yani şu anda telefonlarda zaten kendisinin ineceği deşarj oranları telefonların batarya yönetim sistemleri tarafından kontrol ediliyor. Onlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Lityum iyon bataryalar mesela no memory effect dediğimiz, yani hafıza etkisi yoktur denir. Mesela bu ne anlama geliyor? Eski telefonlar, nikel metalle kullanılan bataryalarda, bu telefonlar eskiden şarjın tam bitmesi gerekirdi doldurmak için. Hafızası vardı. Şimdi lityum iyonlar öyle değil. Onlar eskiden kalan bazı alışkanlık arasında. Şu anda bataryaların tüm yönetim sistemleri telefonlar içerisinde yazılımsal olarak kontrol ediliyor. İstenildiği zaman şarj deşarj edilebilir. Sadece boş yere deşarj edilmemesi, yani geceleri özellikle kullanılmadığı vakitlerde bataryanın minimumda olacak şekilde, güç sarfiyatı olacak şekilde ayarlamakta fayda var. Çünkü bataryanın ömrü bittiği zaman gerçekten bu da ekonomik, bu da bir tasarruf şekli aslında. Yani tasarruf etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Gereksiz yere kullanmamış oluyorsunuz telefonu. Eskiden bataryalar hariciydi. Yani satın alınabiliyordu telefonlarda.
Evet.
Şimdi dahili içerisinde gidip telefoncuda onu değiştirmeniz gerekiyor. Ciddi bir maliyet oluşturacak. Batarya konusu da önemli. Dinleyicimizin sorusunu tekrar özetleyecek olursak da, yani şarjlar, daha doğrusu prizlerde fişleri bırakmazsak iyi olur. Bunu ben özellikle gençlere, çocuklara söylemek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi bazı alışkanlıklardan yetişkinler vazgeçemiyor. Ya da işte ne olacak ki diye düşünüyoruz, ama toplu bir şekilde hareket edildiği zaman, bir bilinçle hareket edildiği zaman gerçekten de ülke ekonomisine, çevreye, doğaya ciddi etkileri olacaktır bunun.
Evet. Peki başka neler yapılabilir? Bireysel manada hangi adımları atmak gerekiyor?
Şunu vurgulamak istiyorum. Bazı doğru bilinen yanlışlar var. Onlara biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Ben bununla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak gazetelerde bazı demeçler verdik. Ben bireysel olarak, bir akademisyen olarak da belli röportajlar verdim. Ama sizlerin de aracılığıyla dinleyicilerimize ben tekrar ulaştırmak isterim. Özellikle elektrik faturalarında biliyorsunuz son zamanlarda çok ciddi, özellikle son bir yılda 3 katına çıktı faturalar. Bu anlamda da bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor belki de. halkımızın bilinçlenmesi açısından birkaç noktayı vurgulayacağım. Şimdi mesken ve ticarethanelerde elektrik aboneleri iki tip tarifeden faydalanmakta. Evet. Bunlar tek zamanlı tarife ve üç zamanlı tarife diye geçiyor. Şimdi eskiden yine eski alışkanlıktır bu. Üç zamanlı tarife daha uygun olur diye bir algı var aslında.
Evet.
Yani üç zamanlı tarife nedir diye sorarsanız. İşte sabah 6 ile 17 arası gündüz. 17 ile 22 arası puant dediğimiz en yüksek tüketimin olduğu saatler ve gece 22 ile sabah 6 arası da gece tarifesi var. Bu aralarda birim fiyatlar, tüketim maliyetleri farklı bir oranlarla, katsayılarla çarpılarak evet. hesaplanırdı ve en uygunu da gece olurdu eskiden. Şu anda bu 3 tarifede kullanıp da elektrik faturası ödeyenler emin olun %70'e yakın daha fazla fatura ödüyorlar. Şu andaki tüketim bedelleriyle dağıtım bedellerinin fonların vergiden eklenmiş hali daha iyi söylüyorum. Daha %70'e yakın daha fazla fatura ödüyorlar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ben tüm dinleyicilerimizi bu konuda yönlendirmek isterim. Lütfen faturalarına baksınlar. Özellikle faturaların müşteri bilgileri bölümünde bu tarifeler yazıyor.
Evet.
Tarifelerine baksınlar. 3 zamanlı görünüyorsa bunun tek zamanlı olması için dağıtım şirketlerine başvuruda bulunsunlar diye uyarmak istiyorum. Gerçekten de ben çevremde birçok kişinin bu şekilde değiştirmesine evet. vesile oldum. Bunları tek tek de hesaplayarak söyledik tabii. EPDK'nın sayfasında bunları görebiliyorsunuz. Neden peki insanlarımız bunu karşılıyor? Onun daha fazla aslında tükettiğini düşünüyorlar. Bu eskiden kalan bir alışkanlıktı. Evet. Bir de şu var. Birçok vatandaşımız da, birçok çevremde de arkadaşlar, akrabalarıma da denk geldim. Tek zamanlı tarifede olmasına rağmen 3 tarifelinin daha ucuz olacağını düşünüp kendini 3 tarifede sanıp ona göre bir yaşam tarzı sürüyor. Evet. Yani gece 10'da 12'de çamaşır makinesini çalıştırıyor. Uykusuz kalkıp çamaşırları seriyor. Aslında tek zamanlı tarifede. Yani bu ne demek? Zaten ne yaparsa yapsın bir aylık tükettiği elektrik evet. Enerji kilovat saate bakılarak bir hesaplama yapılıyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Lütfen herkes faturalarını kontrol etsin. Bu anlamda tabii faturalar anlamak da çok kolay değil. Bizim meslektaşlarımız da dahil olmak üzere onu anlamakta zorlanabilirler. Bu anlamda Elektrik Mühendisler Odası Mersin Şubesi olarak bize mail atabilirler faturalarını. Gerekirse incelememizi isterlerse yönlendiririz. mersin@mork.tr'ye mail atarlarsa çok fazla tabii mail gelirse ona ilişkin komisyon kurmamız gerekir. Kurarız da. Bizim çünkü meslek odası olarak sorumluluklarımızdan bir tanesi bu. Evet. Alanımızla ilgili toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Bu fatura kısmı çok önemli. Bir başka bir noktada biliyorsunuz elektrik faturalarında 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulamaya geçen kademeli elektrik tarifesi ile 240 evet. kilowatt saat altında elektrik tüketen abonelere düşük, 240 kilowatt saat üzeri elektrik tüketen abonelere ise yüksek birim fiyat uygulamaya başlandı. Bu ne demek? Bizim bir aylık tükettiğimiz elektrik, buradaki 240 kilowatt saat, bunlar nasıl hesaplanıyordu? Biraz önce bahsetmiştim ama kısaca belki radyosunu yeni açan arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz vardır. Kullandığımız cihazın gücü, ne kadar süre kullandığımız ve birim fiyat üzerinden hesaplanıyordu. Şimdi bizim 240 kilowatt saatlik altında kalabilirsek, tasarruf evet. yaparak kalabiliriz burada belki de. Daha düşük bir kademede, yani 1.98 ile çarpılıyor vergiler, fonlar dahil hesaplanırken faturamız. Eğer üstüne çıkarsak, üstüne çıktığımız her bir kilowatt saat için 2.6 ile çarpılarak hesaplanıyor. Burada bize düşen görev şu: bizim o ay içerisinde bir aylık faturada 240'ın altında kalabilecek bazı tedbirler almamız gerekiyor. Şimdi buzdolabına ilişkin bir şey yapma şansımız evet. yok. Tabii ki nasıldı? İşte A sınıfı bir buzdolabı olduğu için zaten altında kalabilir. Şimdi daha düşük enerji verimine sahip enerji sınıfına sahip cihazlarda doğal olarak bu 240'ın da üstüne çıkmamıza sebep olabilecek. Ben mesela özellikle ütü üzerine durmak istiyorum. Ütü konusunu vurgulamak istiyorum. Ütü en çok elektrik tüketen cihazlardan biridir. Yüksek güce sahip evet. bir cihaz. Tabii hani her gün kullanılmıyor belki ama kullandığı zaman birçok işte gömlekler, pantolonlar vesaire, işte tişörtler ütülendiği takdirde, eğer ki kullanmayacaksak o ay içerisinde ütülenmemesi gerektiğini ben söylemek istiyorum. Neden? Çünkü şimdi biz 30 tane gömleği ütüleyip 20 tane gömleği, pantolonu ütüleyip asıp ütülü olarak orada durmasına rağmen 240 kWh'i aşmış olmamıza sebep olabilir.
Evet.
Ve bu da gereksiz yere bir fatura ödememizi sağlar. Onun yerine kullanabileceğimiz kadar ütüleyip sonrasını gelecek ay gerekirse ütüleyebiliriz. Bu da ciddi anlamda bir tasarruf sağlayacaktır. Biraz daha dikkat etmek zorundayız. Özellikle bu enerjinin son zamanlardaki geldiği noktadan, evet, elektriğin pahalılığından dolayı.
Süremizin de sonuna yaklaştık. Son olarak eklemek istediğiniz varsa, toparlayacak olursak bir dakika içerisinde Sayın Alkaya.
Çok teşekkür ediyorum böyle önemli bir konu da bizleri davet ettiğiniz için. Ben Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu adına tüm dinleyicilerimize, bu konulara ilişkin akıllarına takılan sorular var ise bizlere mail atabileceklerini, Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubemizi ziyaret edebileceklerini, bu bizim bir sorumluluğumuzdur. Bunu yapmak için bizler buralarda görevler alıyoruz gönüllü olarak. Aynı zamanda bir akademisyen olarak da elimizden gelen tüm bilgilendirmeyi, katkıyı da sunmak isterim ben de. Çok teşekkür ediyorum tekrar böyle bir programa davet ettiğiniz için.
Biz çok teşekkür ederiz Sayın Alkaya. Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi'nin bu bölümünde Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sayın Alkan Alkaya konuğumuzdu. Sayın Alkaya ile enerji tasarrufunu ve enerji verimliliğini konuştuk.